Ayrım 51.
Bunu kendin istedin. Sonuçlarına katlanmalısın diyorlar. Beni rahat bırakmıyorlar. Daha suçlu kimselerin benim kadar cezalandırılmadan ellerini kollarını sallayarak insanların arasında dolaşmasına göz yumuyorlar. Yalnız beni cezalandırıyorlar. Üstelik başıma gelenlere sabırla katlanmasını bilmediğim için hiçbir zaman acizlik mertebesine erişemeyeceğimiz suratıma haykırıyorlar. Bence suçlu bana görevleri verendir. Altından kalkamayacağım bir yükle beni ezendir. Hiçbir zaman bu görevi yapmaya gönüllü olmadım. Kimsenin istekli olmaması üzerine ve o sırada orada benden başkasının bulunmaması yüzünden kabul etmek zorunda kaldım. İnsanlar bu görevleri kabul etmemenin utancını yaşamasınlar diye, bu utancın çok korkunç bir duygu olduğunu tecrübelerimle biliyordum, onları bu acıdan kurtarmak istedim. Belki de bana verilmeyen bir görevi, aptalca bir heyecanla ortaya atılarak yüklenmek zorunda kaldım. Belki de bu görevi bana vermeyi akıllarından bile geçirmiyorlardı. Gerçek azizlerin önüne geçerek bu gülünç duruma kendi isteğimle düştüm. Gülünç olmaktan bu kadar korktuğum halde. Şimdi bu çemberin içinden çıkamıyorum. Günün birinde başıma bir felaket gelirse işte bu nedenle acımayacaklar bana. Başını zorla belaya soktuğu için hiçbir hafifletici sebep görülmedi diyecekler. Beni mahkum edecekler. Oysa ben bir zamanlar bütün dünyayı yargılamaya kalkmıştım. O zaman kudret bendeydi. Zayıf ve kararsız davrandım. Onlara sert davranmasını bilemedim. Bunun da cezasını çekeceğim ayrıca. Yargılanmış olmanın bütün acısı ve insafsızlığıyla yargılayacaklar beni. Onlar, onlar, onlar dedim. Sen, sen, sen diyecekler. Benim gibi duygularına kapılmayacaklar. Soğukkanlı bir bilirkişi tavrıyla canımı okuyacaklar. Canımı okuyacaklar Aziz İsa. Korkuyorum. Kaçmak istiyorum. Suçlu sandalyesine oturmak istemiyorum. İsyan ediyorum. Geriye dönmeme izin verilmesini istiyorum. Gerçek hürriyeti tanımadığım için cezadan korkuyorum. Bütün hayatımca cezalıydım. Durmadan bir kafesin içinde dolaştım. Gittiğim her yere üstü kapalı, demir parmaklıklı bir kafesi taşıdım. Bütün dünyayı parmaklıkların arasından seyrettim. Sizinle aramızda bulunan bu demir parmaklıkların varlığını her an duydum. Sizleri istediğiniz biçimde, ön yargılardan uzak bir biçimde değerlendiremeyişimde bu parmaklıkların payı büyüktür. Bu parmaklıklar yüzünden dar görüşlü ve korkak bir hayvan gibi yaşadım. Hayvan diyorsun. Altın yeleli bir arslan demek istemiyorsun herhalde. Hayır. Arslan demek istemiyorum. Ben yerimi bilirim. Son günlerde eli tabancalı adam bana hayatımda bir kere olsun şerefli bir hareket yapmamı teklif ediyor ve ben onu kafamdan uzaklaştırmak için binbir hileye başvuruyorum. Tutunamayanları filan araya sokuyorum. Bu arada kendime de acındırmak istiyorum. Tutunamayanlar arasında şerefli bir yeri olan Süleyman Kargı'yı da anmak isterim. Bütün tanıdıklarımı ölmüş gibi düşünüyorum nedense. Hepsi için anma törenleri düzenlemek istiyorum. Hepsi de sizden iyi olmasın çok iyi insandı. Süleyman Kargı 1922'de Kıbrıs'ın yeşil bir kasabasında dünyaya geldi. Küçük yaşta Anadolu'ya göç etti. İlkokulu bitirdikten sonra sanat enstitüsüne giderek duvarcı ustası olmak üzere eğitim gördü. Bünyesinin zayıflığı yüzünden inşaatlarda kısa bir süre çalışabildi. Bir gün tuğla taşırken apandisiti patladı ve ölümden zor kurtuldu. İyileşmesini Tanrı'nın kudretine bağladı ve eski yazı öğrenerek kendisini din adamı olarak yetiştirmeye başladı. Köyleri gezerek vaizlik yaptı. Güney illerinde sıtmaya tutuldu ve tedavi için gönderildiği hastanede yanındaki yatakta yatan bir teknisyenin tavsiyesine uyarak öğrenimini tamamlamak için tekniker okuluna gitti. Bu sıralarda ilahi biçiminde şiirler yazıyordu. Kadınlara duyduğu ilgiyi yenemeyeceğini anlayınca din işlerini bıraktı. Basit kadınlarla küçük maceralar yaşadı. Aynı zamanda felsefeye de merak sarmıştı. Elinde kitabı parklara gidiyor ve bu arada parka gelen kadınlarla ilgilenerek maceralarını sürdürmeye çalışıyordu. Kadınlardan bir iki küçük hastalık da kaptı. Ayrıca onlara felsefeden bahsetmek fırsatını da bulamıyordu. Kadınlar arasında güzel çirkin diye bir ayrım yapmaması başarısını kolaylaştırıyordu. İşinde titizdi, zevkli giyinmezdi. Fakat parka giderken muhakkak tıraş olur, temiz gömlek giyer ve ayakkabılarını boyatırdı. İçkiyi sevmekle birlikte kadınlar yüzünden bu tutkusuna fazla para ayıramıyordu. Tekniker okulunu bitirdikten sonra girdiği ilk işte eline 348 lira geçiyordu. Bir arkadaşıyla paylaştığı eve 65 lira kira veriyordu. Eve bir kadınla geldiği zaman arkadaşının evde bulunmamasını sağlamak çok güç oluyordu. İçki ve kadın için ayda en çok 120 lira ayırabiliyordu. Tutumlu olduğu için bir yıl içinde 3 yıllık kira fazlasını biriktirerek tek başına bir oda tutmayı başardı. Bu sıralarda kadınlara ilgisi biraz gevşediğinden onlarla ilişkiyi 6 ay kadar bütünüyle kesti. Kant'ın metodunu uyguluyordu. Saçları beyazlaşmaya başlamıştı. Hem de sanatkarlar gibi şakakları kırlaşacağı yerde saçlarının arkası beyazlaşıyordu. Uzun tereddütlerden sonra saçlarını boyamaya karar verdi. Bıyıklarının siyah çıkması da işini kolaylaştıracaktı. Yakışıklı olduğu söylenemezdi. Bir yıl 5 ay süreyle saçlarını boyadı. Boyanın kötülüğü nedeniyle saçlarının birkaç gün içinde morlaşması üzerine vazgeçti. Sakalı sertti ve evde tıraş olamıyordu. Bu yüzden her ay 60 liraya yakın berber parası veriyordu. Kadınlardan uzak durduğu süre içinde biriktirdiği parayla 3 ay kadar barlara ve randevu evlerine devam etti. Saçlarını boyamaya bu devrede başlamıştı. Barda tanıdığı bir kabadayı ile 2 kere esrar içti, beğenmedi. Dairede işe başladığının 4. yılında yerini yeter derecede sağlamlaştırdığı gerekçesiyle daktilosunu ve notlarını daireye taşıdı. Ve 3 kişiyle birlikte çalıştığı odada kitabını yazmaya başladı. Bu sırada kitabın ilgisini kaybetmeden çok genç kızlara düşkünlük gösterdi. Daireden çeşitli nedenlerle aldığı izinleri kız liselerinin kapısında geçirdi. Birkaç kız öğrenciyle de tanıştı. Saçlarını boyadığı aynı devre. Onlarla platonik bir ilişki kurmayı tercih etti. Kızlardan birinin evlenme amacıyla ilişkilerini tehlikeli bir yola sürüklemek istemesi üzerine bu devreyi de kapadı. Hayatında bir boşluk olduğunu hissediyordu. İlk defa intiharı ciddi olarak düşündü. Bunun üzerine felsefe çalışmalarını ara vererek mizah kitapları okumaya başladı. Hicivler ve taşlamalar yazdı. Bu sırada askerlik görevini yapan Selim Işık'la tanıştı. Uydurma hayat hikayeleri düzenleyerek bir kitap yazma düşüncesini ona açıkladı. Sonra kitabı yazmaktan vazgeçti. Fakat Selim'in bu konuda teşebbüse geçmesi üzerine ona yardımcı oldu. Bu çalışmanın her ikisi için de bir yaşama gücü sağladığı söylenebilir. Felsefeyi ciddiye almayan bazı bölümlerini eleştirdiği bu eseri genel olarak onayladı. Çalışmanın ileride bastırılması düşüncesiyle Süleyman Kargı'da kalması kararlaştırıldı. Süleyman Kargı'nın edebi çevrelerle teması vardı. Birlikte bir süre içki içtiler. Bu arada Selim'in tanıdığı bir daktilo kıza karşı çekingen ve kararsız davranışını eleştirdi. Kızın evlenmeyi düşündüğünün anlaşılması üzerine Selim'e hak verdi. Kütüphane memuresi bir kızla tanıştı ve Selim'in itirazlarına rağmen onunla nişanlandı. Genç kız Selim'e düşmanlık göstermedi. Fakat alaycı bir tavır takındığı da gözden kaçmıyordu. Üniversitenin sanat tarihi bölümünden mezun olan kızı Selim belli etmeden 1-2 kere imtihan etti ve sonucun olumsuz olduğunu Süleyman Kargı'ya bildirdi. Süleyman Kargı'nın bu yargıyı kabul etmemesi üzerine ilişkileri bir süre bozulur gibi oldu. Burada Selim'in daha çok alınganlık gösterdiğini belirtmek gerekiyor. Ayrıca Süleyman Kargı'nın kıza Selim'in yapmış olduğu çalışmadan bahsetmesi üzerine aralarında bir tartışma daha oldu. Süleyman Kargı ara vermiş olduğu felsefe kitabının bir bölümünü yeniden yazmaya başladı. Selim onun evlenmesini bekliyordu. Bir gün Süleyman Kargı'nın evine gittiği zaman onun genç kıza bir mektup gönderdiğini ve bu mektupla evlenmekten vazgeçtiğini bildirdiğini öğrendi. Bu konu üzerinde o gün ve daha sonra hiç konuşmadılar. O günkü konuşmaları sırasında Süleyman Kargı, Selim'e şarkılardan meydana gelen çalışmasını çok beğendiğini ve son zamanlarda sık sık okuduğunu söyledi. Daha önce yapılan bir tartışmadan nişanlı olduğu devrede çalışmayı yer yer zayıf bulduğunu söylemişti. Selim Işık da bu konuşmadan cesaret alarak Süleyman Kargı'ya giyimini beğenmediğini, elbiselerinin renginin ve dikişinin kötü olduğunu ve bozuk para cüzdanı taşımasını uygun bulmadığını açıkladı. Birlikte Selim'in terzisine giderek Süleyman Kargı'ya 2 takım elbise ısmarladılar. O günden sonra Süleyman Kargı, bozuk paralarını bir süre pantolonunun kemeri hizasındaki üst küçük cebinde taşıdı. Fakat sonunda Selim'in de rızasıyla o cebine elini sokmanın güçlüklerini ileri sürerek aslan ağzı gibi açılıp kapanan bozuk para cüzdanını yeni baştan kullandı. Bir gün Selim'e edebi ve felsefi bütün çalışmalarını durdurmayı teklif etti ve bir süre hiç yazmadılar. Bundan sonra Selim, Süleyman Kargı'nın onayıyla şarkıların açıklama bölümünü yazmaya başladı. Ve Süleyman Kargı'dan bu yeni bölümü Süleyman Kargı yazmış gibi göstermesine izin vermesini istedi. Bu isteği kabul edildi. Felsefi sistemlerin çokluğu ve kararsızlığı Süleyman Kargı'yı üzüyordu. Kitabını da bu nedenle yazıyordu. Değişmeyen bir sistem bulmak istiyordu. Geleneklerin üstüne çıkmak ve yeni bir sistem bulmak için özellikle modern felsefe akımlarını inceliyordu. Matematik bilgisinin yetersizliğinden yakınıyordu. Selim birlikte matematik çalışmalarını teklif etti. Kitaplar satın aldılar. Yazın sıcağını aldırmadan çalışmaya başladılar. Selim'in modern matematiği bilmemesi nedeniyle bu çalışma kısa sürdü. Bir süre bıraktılar, sonra gene başladılar. Selim Işık, Süleyman Kargı için kütüphanelere gittiği notlar çıkardı. Bazen bir noktaya takılırdı ve saatlerce tartışırlardı. Sonunda kavga ederlerdi. Selim bununla birlikte bu çalışmalardan vazgeçmek istemiyordu. Üniversitede anlamadan geçtiği birçok konuyu yeni yeni anladığını söylüyordu. Dairede Süleyman Kargı'ya saygı gösteriyorlardı. Bir köşeye çekilip saatlerce kitabıyla uğraşması onu memurların gözünde büyütüyordu. Felsefeyle geçirdiği saatlerde çevresindeki konuşmaları, gürültüleri duymazdı. Akşam üzeri Selim uğrardı. Aynı dairede çalışıyorlardı. Birlikte çıkarlar gidip bir pastaneye otururlardı. Orada Selim'e o gün yazdıklarını okurdu. Sonra birlikte Selim'in evine giderler ve Selim'in yazılarını okurlardı. Selim dairede yazmazdı. Süleyman Kargı Selim'le birlikte büyük bir oyunun, hayat kadar büyük bir oyunun içinde olduklarını söylüyordu. Kimsenin bu oyuna karışmaya hakkı yoktu. Kimseyi bu oyunun içine almıyorlardı. Gerçeklerin de bozmasına izin verilmediği düzenli bir oyundu bu. Gerçeklerle uyuşmadığı oranda güç kazanan bir oyun. Gerçekleri kötü bir biçimde taklit edecekleri yerde hiçbir değer yargısının karışmadığı bir düzen ruhlarını geliştiriyordu. Hırslardan ve kıskanmalardan uzak hayatın içinde ve onun çirkinliklerine meydan okuyan bir davranıştı bu. Göze çarpmadan yaşıyorlardı. Bir tek kişi bile bu düzeni bozabilirdi. Bu düzenin dışındaki insanlara bu düzenden hiç söz açmıyorlardı. Bu konuda aralarında konuşmadan anlaşmışlardı. Bundan bahsetmek bile düzenlerini zedeleyebilirdi. Öyle bir dünyada yaşıyorlardı ki iki insanın yaklaşmasının, bir noktada buluşmasının hemen hiç mümkünü yoktu. Bu bakımdan bu değerli yaşayışın korunması gerekiyordu. Aralarında kelimeleştiremedikleri düşüncelerin var olduğuna inanıyorlardı. Bu inanç sonsuz bir hoşgörüyü geliştiriyordu. Süleyman Kargı Selim'in terzisine diktirdiği elbiseleri çok dar bulduğu halde giyiyordu. Selim Işık da Süleyman Kargı'nın titizliğiyle alay ettiği halde yemekten sonra bulaşıkları Süleyman'ın evinde hemen mutfağa götürüyor ve yıkanmasına yardım ediyordu. Dostluk kelimesinden bile bahsetmeye korkuyorlardı. Meyhanede içerlerken Süleyman Kargı Selim'e sormadan Selim'in sevdiği mezeleri ısmarlıyordu. Bu davranışında ne resmi çekilebilir ne de yazısı yazılabilirdi. Selim fazla içtiği zaman Süleyman Kargı koruyuculuk taslamıyordu ona. Bununla birlikte Selim sarhoşluğun etkisiyle içki içtiği için Süleyman'ın kendisine baskı yaptığından yakınıyordu. Kaldırımlara oturup Süleyman'ı zor durumlarda bırakıyordu. Ertesi günde hepsini bilerek yaptığını, hepsini Süleyman'a inat yaptığını, ayık olsa da yapacağını söyleyerek övünüyordu. Süleyman da dur şimdi diyordu, dur şimdi. Onu bırak da bugün yazdığım sayfayı dinle. Yazın sonunda askerliği biten Selim Işık şehirden ayrıldı. Süleyman Kargı'yı bir daha görmedi. Fakat istediği zaman onu yerinde bulacağını biliyordu. Süleyman Kargı ona bir iki mektup yazdı. Yaşadığı şehrin ve kendisinin tatsızlığından bahsetti. Kendini beğenmiyordu. Gittikçe kendisinde daha çok kusurlar buluyordu. Böbrekleri ağrıyordu. Hastaneye yatması gerekiyordu. Kadınlarla buluşmaktan artık hoşlanmıyordu ve saçlarını boyamak istemiyordu. Selim'in şarkılarını okuyor ve gene beğeniyordu. Yeni bir salata yapmasını öğrenmişti. Her gün salata yiyordu. Doktorlar içkiyi yasak etmişlerdi. Zaten canı istemiyordu. Kendini evde kalmış bir kıza benzetiyordu. Dükkanlarda satıcılarla kavga ediyordu. Bozuk para çantası kullanma huyundan bir türlü vazgeçemiyordu. Süleyman Kargı bu satırların yazarına göre hiçbir zaman kendini ihanet etmedi ve gene bu satırların yazarının her zaman saygısını kazandı. Bu satırların yazarı kendinde küçük bir yaşama gücü bulsaydı Süleyman Kargı'ya giderek ona saygılar sunardı. Onun bu düzenini sürdürmesini ve varlığını korumasını bütün kalbiyle diler. Süleyman Kargı'yı araya sokarak kendimi yumuşatmaya çalışıyorum. Dokunulmadık bir hatıra, kirletilmedik bir hayal bırakmadan her şeye saldırıyorum can kaygısıyla. Süleyman Kargı ile aramızdaki sessiz anlaşmayı da bozdum sonunda. Bu gidişle haysiyetimi bütünüyle kaybedeceğim. Hiçbirinin beni kurtaramadığını gördüğüm halde kutsal saydığım bütün değerleri birer birer yok ediyorum. Bu deftere başladığımdan beri çeşitli maskaralıklarla kendimi kendi gözümde küçülterek durumu gittikçe bir çıkmazın içine sokuyorum. Bütün hayatım boyunca denediğim ve faydasını görmediğim usullerle onlara tekrar tekrar başvurarak her gün beynimi biraz daha boşaltıyorum, hafifletiyorum. Bu nedenle kafatasımı bir duvara çarpınca kırılıp dağılacak cam bir küre gibi hissediyorum. Bir an önce bitirmeliyim bu işi. Çok gürültü çıkarmadan son vermeliyim bu gidişe. İşin içine Günseli'yi de karıştırmadan, ona duyduğum saygıyı da kaybetmeden davranmalıyım. Ayrıca Günseli'yi düşünerek işimi zorlaştırmamalıyım. Düşünce, kara, el, yatkın, zehir gerektiği gibi, zaman uygun, tam mevsimi gören yok. Ey tabancalı adam, bitir işini. Adamların yaklaştığını duyuyorum. Kapıyı açıp her an içeri girebilir. Elinde tabanca olduğunu biliyorum. O elini cebine atıp çıkarmadan biliyorum. Elimi ayağımı yerinde hissediyorum. Kapıyı araladığı zaman hazır olmalıyım. Kendimi kaybetmemeliyim. Bir trajedi havası vermemeliyim. Krilov gibi döneklik etmemeliyim. Bu daha öncekilere benzemez. Hata yapmamalıyım. Hayatımda ilk defa bir kesinlik ve bütünlük göstermeliyim. Son sözü söylemeliyim. Eski sözlerim gibi kalabalık ve boşuna olmamalı. Bu defteri Günseli'ye göndereceğim. Durumumu öğrenirse boş yere üzülmez. Bu gece iyi uyumaya çalışacağım. Yarın sabah bu defteri bitireceğim. Ondan sonra benim için artık kimse kötü düşünemeyecek. Bu defteri bir temenniyle gerçekleştireceğim, bir temenniyle kapatacağım. 30 Nisan Selim Işık 1900'de N kasabasında doğdu. Babası memurdu. Annesi lise mezunuydu. Doğduğu sırada kasabada elektrik yoktu. Gaz lambası ışığında sabaha karşı dünyaya geldi. Bir yaşına kadar yalnız ana sütüyle beslendi. 4 yaşında tayyareci elbisesi giydi ve 3 tekerlekli bisiklete bindi. Geçirdiği ağır bir hastalıktan sonra şişmanladı. Canı sıkıldıkça evlerinin önündeki köprünün üstünden dereye taşlar attı. Babasının dairesindeki Hüseyin Bey ona vapur resimleri çizdi. 6 yaşında büyük şehre gitmek üzere vapurla yola çıktı. Vapurda yalandan gazete satarak yolcuların sevgisini kazandı. Denizden korktu. Aynı yıl ilk seyrettiği Laurel Hardy filmiyle sinemaya başladı. Bu arada attan, arıdan ve horozdan korktu. Gemici elbisesini tayyareci elbisesinden daha çok sevmeye başladı. Etin kilosunun 35 kuruş olduğunu öğrendi ve bir daha unutmadı. Anasının kuzusu olduğu gerekçesiyle mahalle çocuklarının alaylarıyla karşılaştı. Onların horozdan korkmadıklarını görünce hayranlığını gizleyemedi ve alaylarına rağmen aralarına karışmaya çalıştı. Güneşe bakarken daima gözlerini kısardı. Bu yüzden o çağlarında çekilen fotoğrafları iyi çıkmadı. Ayrıca bazı fotoğraflarda kenarda kaldığı için yüzünün ancak yarısı görünür. 2 yaşında geçirdiği sıtmanın etkisiyle hızlı koşamadığı için saklambaç oyunlarında sık sık ebe olmaktan kurtulamadı. Bu ebe ile onu dünyaya getiren ebe arasındaki ilişkiyi bir türlü bulamadı. Okula gittiği yılda öğrenci ile öğlenciyi karıştırdı. Öğretmenini sevmedi, koşmaca oynamadı ve yutturmaca oyunlarını genellikle kaybetti. Bünyesinin zayıf olduğu ileri sürülerek ortaokulu bitirinceye kadar annesi tarafından yün fanila giydirildi ve muska takıldı. Karıncaları ezmenin günah olduğu söylendiğinden karıncayı incitmemeye çalıştı. Boyu uzun olduğu için sınıfın arka sıralarına oturtuldu. Gevezeliğe alıştı ve çok konuştu. Öğretmeni ona çenesi düşük dedi. Çok manzume ezberledi. Bayrak törenlerini sevdi. Takımlardan Galatasaray'ı tuttu. Tuttuğu takımın ilk maçını 11 yaşında görebildi. Macun, halka ve leblebi şekerini sevdi. Elma şekerinden hoşlanmadı. Babasının tabancasının çalındığı gün rahatladı. Tabancadan çok korkuyordu. Çok kurşun asker kırdı. Babasının daireden getirdiği resmi başlıklı kağıtlara tahrir vazifesi yaptığı için hocası tarafından azarlandı. Çocuk dergileri ve çocuk saati, radyoda, dışında bir eğlencesi yoktu. Model uçak yaparken kalın ve ince eğileri iyi kullanarak pervaneyi düzgün bir şekilde bitirdiği halde gövdeyi tutturamadı. Yapılan yarışmada derece alamadı. Aynı çağlarda erik, kayısı, çağla ve bademi birbirine karıştırıyordu. Oturdukları apartmanın arka bahçesindeki bir ağacın bu meyvelerden hangisini verdiğini bilmiyordu. Yıllar sonra aynı apartmanı ziyaret ederek bu hususu öğrenmek istediği zaman bahçeye dükkanlar yapılmış olduğunu ve dolayısıyla adını bilmediği ağacın yerinde bulunmadığını üzülerek gördü. Siyah karıncaları seviyor, kırmızı karıncaları ise sınıfın en haylaz ve yaşça en büyük kırmızı saçlı ve model uçak yarışması birincisi Ayhan'a benzedikleri için çok hain buluyordu. Ayrıca kırmızı karıncaların insanı ısırdığı söyleniyordu. Belki de bu karıncaları ezmek günah değildi. Bir de şimşekten korkuyordu. Yağmurlu havalarda pencerenin önünde durup dışarısını seyrederken, yağmurun kaldırımlara düşüşünü ve kaldırım taşlarının dibinde akıp gitmesini seyretmekten hoşlanıyordu. Bir şimşek görünce korkuyla geri çekiliyor ve Saffet ağabeyinin alaylarına hedef oluyordu. Saffet ona geri çekilmekle şişmekten kaçılamayacağını anlatmaya çalışıyordu boş yere. Korku mantıktan anlamıyordu. Saffet ağabeyinden de korkuyordu. Gene de onun sözlerini dinlemiyordu. Günahlarının sayısı gittikçe artıyordu. Hiç kitabı yoktu. Okumak ve ansiklopedileri karıştırarak ev ödevi hazırlamak için genel kitaplığa gidiyordu. Henüz ilkokul öğrencisi olduğu için aksi ve topal kütüphaneci ona roman vermiyordu. Bu beyaz sakallı ihtiyar yalnız ona değil imtihan zamanlarında derslerine çalışmazlar diye lise öğrencilerine bile roman vermiyordu. Ayrıca ahlak bozucu olduğunu ileri sürdüğü Pidigrilli adlı bir yazarı tatil aylarında bile öğrenciyi okutmuyordu. Selim'e yalnız çocuk ansiklopedisi veriyordu. Selim'in ortaokula geçtiği yaz bu aksi memur izne çıktı ve Selim bütün Pidigrillileri bir solukta okudu. Memur izinden dönünce bu meseleyi kurcalamasından korkan Selim 2 ay kütüphaneye uğramadı. Kapıcıları genç ve iyi kalpli bir adamdı. Penceresiz bir odada gündüzleri de ışık yakarak oturuyordu. Yazın bu oda çok sıcak olduğu için bahçede kimsenin kullanmadığı çamaşırlıkta yatıyordu. Saklambaç yerleri olan bu odalar Selim'in hafızasında önemli yer tuttu. Komşunun kızıyla kapıcı odasının yanındaki kömürlüklerin karanlık koridoruna saklandıkları gün, Selim karanlıkta kızı görmemiş gibi yaparak hafifçe göğsüne dokunmuştu. Ayhan bu olay dolayısıyla Selim'e çok baskı yapmıştı. Selim'in kıza kötü şeyler yaptığını ileri sürerek olayı kızın annesine anlatmakla tehdit etmişti. Sabri bu olayda tarafsız kalmıştı. Sonra Selim, Ayhan ve Sabri çok iyi arkadaş oldular ve yıllar sonra birlikte hayvanat bahçesine gittiler ve gizlice yanlarında götürdükleri 2 şişe birayı ağaçların altında içtiler. Sabri domatesleri doğrarken bıçakla elini kesti ve o gün olmadık şeylere çok güldüler. Apartmanın karşısındaki berber Selim'le alay ediyordu. Onu çok süt kuzusu buluyordu. Berber kalfası Muzaffer'i de kekeme olduğu için durmadan konuşturuyorlardı. Selim'in bu korkaklıkla hayatta başarıya ulaşmasının zor olacağını söylüyorlardı. Ayrıca Arif Bey'in Baldız'ı ile gizli bir ilişki kurduğunu, Selim Arif Bey'den roman alıyordu, Yahudi kadının kocasını yatak odasına kilitleyerek başkalarıyla gezip tozduğunu, Saffet'in babasının kızını odunla dövdüğünü anlatıyorlardı. Selim bu anlatılanlara inanmıyordu. Hizmetçi Gülsüm'ün masalları gibi uydurma geliyordu bu sözler. Bütün bu insanları Selim berberlerden daha iyi tanıyordu. Evlerine girip çıkıyordu. Bilinecek bir olay olsa önce Selim'in haberi olması gerekirdi. Sen dersine çalış, daha bunları öğrenecek yaşta değilsin diyorlardı. Muzaffer ilkokulu zor bitirmişti. Selim'den birkaç yaş büyüktü. O hayata atılmış olduğu için konuşabilir diyorlardı. Muzaffer saçlarını uzatıp arkaya bile tarıyordu. Selim'in saçlarını ise bütün itirazlarına rağmen hiçbir tarafa taranmayacak kadar kısa kesiyorlardı. Selim tıraş olmadığı zamanlarda berbere giderek karikatür dergileri okuyordu. Dükkanın sahibi olan bıyıklı berber değil de onun yanındaki koltukta çalışan şişman Osman Bey, Selim'e okumadığı dergileri ayırıyordu. Genellikle bu çocuk büyük adam olacak gibi sözler dolaşıyordu ortada. Ne olacağını kimse söyleyemiyordu. Fakat büyük olacağı hususunda herkes birleşiyordu. Muzaffer'in ancak iyi bir berber olacağı, daha üstün başarılara ulaşacağı belli oluyor diyorlardı. Selim bu sözleri anlamıyordu. Birlikte oturup her meselenin yorumunu birlikte yaptıkları bu insanların dışında düşünemiyordu kendini. Görünüşte onların üstünde olan bir durumu yoktu. Daha saçını bile istediği gibi kesmiyorlardı. Selim elle tutulur yakın başarılar istiyordu. Onu hayatın kötü yanlarından korumalarına dayanamıyordu. Saçlarını uzatırsa hemen baştan mı çıkacaktı sanki? Hizmetçi kaçmış, bir hafta sonra ağlayarak geri dönmüştü. Hayata atılmak tehlikelerle doluydu. Muzaffer'in sivilceleri için berberlerin hazırladıkları ilaç bir fayda vermemişti. Yeni kapıcıdan kimse memnun değildi. Kapıcı odasına gitmek artık Selim'in içinden gelmiyordu.